Ayrım 26.
Bir tümcenin yarısında sustu, birden beklenmedik bir şey duyumsadı. Boğazında hıçkırıklar düğümlenmişti, böyle bir duygu içinde kalabileceğini kendisi de hiç ummamıştı. Şarkı söyleyen Natasha'ya baktı. Ruhunda yepyeni, mutlu bir değişiklik olmuştu. Hem mutluydu hem de hüzün duyuyordu Andrei. Ağlaması için kesin olarak hiçbir neden yoktu. Aşkına mı, hayaline mi, düş kırıklığına mı, ilerisi için beslediği umutlara mı? Buna hem evet hem de hayır diyebilirdi. Onda asıl ağlamak isteğini uyandıran, kendi maddi varlığı, dahası Natasha'nın varlığıyla, içindeki o sonsuz, o karşı konulması olanaksız yücelik arasındaki aykırılığı birdenbire kavramış olmasıydı. Bu aykırılık, Natasha şarkı söylerken onu hem üzüyor hem de sevindiriyordu. Natasha şarkısını bitirir bitirmez Prens Andrei'ye yaklaştı. "Sesimi beğendiniz mi?" diye sordu. Sorar sormaz da böyle bir şeyi sormaması gerektiğini anlayarak utandı. Ama bir kez sormuştu artık. Prens Andrei gülümseyerek yalnız şarkısından değil, yaptığı bütün her şeyden hoşlandığını söyledi. O akşam Rostovlardan geç vakit ayrıldı. Alışkanlık olduğu için yattı ama kısa bir süre sonra uyuyamayacağını anladı. Kimi vakit mumu yakıp yatağında doğruluyor, oturuyor, kimi vakit kalkıyor, sonra gene yatıyor ama uykusuzluktan hiç rahatsız olmuyordu. Havası boğucu bir odadan birden açık havaya çıkmış gibi bir yenilik, bir sevinç duyuyordu ruhunda. Rostova'ya aşık olduğunu aklından bile geçirmiyordu, onu düşünmüyordu. Yalnız onu hayalinde canlandırıyor, bunun sonucu olarak da bütün yaşantısı ona yepyeni bir ışık altında görünüyordu. Kendi kendine niçin kendime azap veriyorum, niçin bu daracık kapalı çerçeve içinde uğraşıp didiniyorum sanki? Yaşam bütün sevinçleriyle bana açıkken diye soruyordu. Uzun süreden beri ilk kez ilerisi için mutlu tasarılar kuruyordu. Oğlunun eğitimiyle uğraşması gerektiğine karar verdi. Bir eğitmen bulup çocuğu ona teslim etmeliydi. Ondan sonra emekliye ayrılmalı, Avrupa'ya gitmeli, İngiltere'yi, İsviçre'yi, Natasha'yı görmeliydi. İçimde bu kadar zindelik ve güç duyumsarken özgürlüğümden yararlanmalıyım diyordu için için. Pierre mutlu olmak için mutluluğun olabilirliğine inanmak gerektiğini söylerken haklıydı. Şimdi ben de ona inanıyorum. Bırakalım ölülerle gene ölüler uğraşsın. Madem sağım mutlu olmalıyım. 20. Bu sabah herkes gibi Pierre'in de tanıdığı Albay Berg ona geldi. Sırtında tertemiz yepyeni üniforması vardı. Pomat sürmüş olduğu favorilerini tıpkı Çar Alexander Pavlovich gibi öne doğru taramıştı. Gülümseyerek, "Biraz önce kontesin eşinizin yanındaydım ve ricamın yerine getirilmeyeceğine o kadar üzüldüm ki. Herhalde sizin yanınızda şansım daha açık olacak." diye söze başladı. "İstediğiniz nedir albayım? Buyruğunuzu bekliyorum." Berk bunu işitince kıvanç duymaması imkansızmış gibi, "Artık yeni evime iyice yerleştim." diye bilgi verdi. "Onun için kendi dostlarımla eşimin dostları için evimizde küçük bir suare vermek istiyorum." Dudaklarında daha tatlı bir gülümseyiş belirmişti. "Kontesin ve sizin evimizi onurlandırıp bir bardak çayımızı içmenizi ve akşam yemeğine kalmanızı rica etmek istiyorum." Böyle bir dileği geri çevirme yüreksizliğini Berk gibilerin çevresinde bulunmayı kendisi için küçük düşürücü bir şey sayan Yelena Vasilyevna gösterebilirdi ancak. Berk evinde niçin pek büyük olmayan ama seçkin insanlardan oluşan bir toplantı yapmak istediğini, niçin bunun kendisine zevk vereceğini, niçin iskambil oyunları ya da başka bir kötü şey için parasını harcamaya acıdığını ama seçkin insanları davet etmek için harcama yapmaya hazır olduğunu o kadar açık bir biçimde anlattı ki Pierre geri çeviremedi, geleceğine söz verdi. "Yalnız özür dilerim gecikmeyiniz kont. Şöyle saat 8'e 10 kala gelmenizi rica edeceğim. Bir parti yaparız, bizim general de gelecek. Kendisi bana karşı çok iyidir. Akşam yemeğini birlikte yeriz. Lütfedip gelirseniz kıvanç duyarım." dedi yeniden. Pierre her zaman geç kalma alışkanlığı olduğu halde o gün Berklere saat 8'e 10 kala yerine 8'e çeyrek kala geldi. Berkler suare için gerekli her şeyi yapmış, konuklarını karşılamaya hazırlanmıştı. Berk'le karısı küçük büstler ve tablolarla süslenmiş, yeni eşyayla döşenmiş, temiz, aydınlık çalışma odasında oturuyorlardı. Berk bütün düğmeleri iliklenmiş yeni üniformasıyla karısının yanına oturmuş, ona her zaman insanın kendisinden üstün kişilerle görüşebileceğini, dahası onlarla dostluk etmesi gerektiğini, ancak böyle dostluklardan zevk duyabileceğini anlatıyordu. Onlardan bir şeyler öğrenebilir, onlara ricada bulunabilirsin. İlk subay olduğum zamanlar nasıl yaşardım biliyorum. Berk kendi yaşamını yıllara göre değil, aldığı en yüksek ödüllere göre hesaplardı. Benim arkadaşlarım daha bir şey olamadılar. Oysa ben alay komutanına vekalet ediyorum, kocanız olmak mutluluğuna eriştim. Yerinden kalktı, Vera'nın elini öptü. Ama halının kıvrılmış olan köşesini de düzeltti ona yaklaşırken. Bütün bunları nasıl elde ettim? En başta dostlarımı seçmeyi bilmekle. Elbet iyilik etmek sözünün eri olmak da gerekli. Zayıf bir kadının karşısında kendi üstünlüğünü kavrayarak gülümsedi Berk ve sevimli eşinin aslında bir erkeğin şanı olan her şeyi bir erkek olarak kavrayamayan zayıf bir kadın olduğunu düşünerek sustu. Aynı anda Vera da iyiliksever bir adam ve iyi bir koca olan ama onun görüşüne göre bütün erkekler gibi yaşamı yanlış anlayan kocasının karşısında kendi üstünlüğünü kavrayarak gülümsüyordu. Berk kendi karısını ölçü olarak aldığı için bütün kadınları zayıf ve aptal sayardı. Vera da yalnız kendi kocasına bakarak onun üzerine verdiği yargısını bütün erkeklere uygulayarak genelleştiriyor, hepsinin yalnız kendilerinin akıllı olduklarını ileri sürdüklerini, öyleyken hiçbir şeyi anlamadıklarını, gururlu ve bencil olduklarını düşünüyordu. Berk ayağa kalktı, karısına çok pahalıya satın aldığı dantelli pelerinini buruşturmamaya dikkat ederek sarıldı, dudaklarının ortasından öptü. Bilincinin dışında bir düşünce akışına uyarak, "Yalnız bir şey istiyorum, o da hemencecik çocuğumuz olmasın," dedi. Vera, "Evet," dedi, "bunu ben de hiç istemiyorum. İnsan toplum için yaşamalı." Berk mutlu, sevecen bir gülümseyişle pelerini işaret etti. Prenses Yusupova'nın üzerinde de tıpkı bunun eşi vardı. Kont Bezuhov'un geldiği haber verildi bu sırada. Karı koca kendilerinden hoşnutluklarını belirten bir tavırla gülümseyerek bakıştılar. Her biri bu suarenin onurunu kendine mal ediyordu. Berk işte dost edinmek budur diye düşünüyordu. Sosyetede nasıl davranılacağını bilmek budur işte. Vera yalnız rica ederim dedi. Ben konuklarla ilgilenirken sözümü kesme çünkü ben herkesi nasıl oyalayacağımı, hangi toplulukta neler konuşmak gerektiğini bilirim. Berk gülümsedi. Ama olmaz ki, kimi vakit erkekler kendi aralarında konuşmalı. Pierre yeni salona alındı. Simetriyi, temizliği ve düzeni bozmadan hiçbir yere oturamazdı bu salonda. Dolayısıyla da Berg'in koltukları ya da divanın simetrisini sevgili konuğu için bozmayı önermesi çok güzel bir davranış olarak görünüyor, hiç de tuhaf kaçmıyordu. Onun da bu konuda sıra dışı bir kararsızlık içinde olduğu belliydi. Bu yüzden bu sorunun çözülmesini konuğun seçimine bıraktı. Pierre simetriyi bozarak iskemlelerden birini kendine doğru çekti. O zaman Berk ile Vera birbirlerinin sözünü kese kese konuklarını oyalamaya çalışarak suareyi açtılar. Vera kendi düşüncesine göre Pierre'i Fransız elçiliği üzerine bir konuşmayla oyalamak gerektiğine karar vererek hemen ondan söz açmıştı. Berk ise erkek erkeğe konuşmak gerektiğini düşünerek elinde olmadan genel konulardan kişisel düşüncelere geçti. Avusturya seferine katılması için kendisine yapılan önerileri ve bunları kabul etmemesinin nedenlerini anlatmaya başladı. Konuşmanın çok dağınık, birbirini tutmayan konular üzerinde dolaşmasına ve Vera'nın ikide bir kocasının sözüne karışmasına karşın her iki eş de bir tek konukları geldiği halde zevkle suarenin çok iyi başladığına, konuşmalarla, çayla ve yanan mumlarla geçen herhangi bir başka suareye tıpatıp benzediğine inanıyorlardı. Kısa bir süre sonra Berg'in eski arkadaşı Boris geldi. Boris, Berg ve Vera ile onlara biraz yukarıdan bakan koruyucu bir tavırla konuşuyordu. Boris'ten sonra albayla bir bayan, sonra general, daha sonra Rostovlar geldiler ve suare artık gerçekten tam anlamıyla bütün suarelere benzedi. Berg ve Vera konuk odasındaki devinimleri, dağınık konuşmaları, giysilerin hışırtısını işitip hafifçe eğilerek birbirlerini selamlayanları gördükçe bakışıp gülümsemekten kendilerini alamıyorlardı. Bütün her şey, bütün herkesin evinde olduğu gibiydi. Özellikle küçük daireyi beğendiğini söyleyerek Berg'in omzuna usulca vuran ve babacan bir tavırla Boston oyunu için bir masanın kurulmasını buyuran general, tıpatıp başka salonlardaki generallere benziyordu. General konukların arasında kendisinden sonra en yüksek gördüğü Kont Ilya Andrei için yanına oturdu. Yaşlılar yaşlıların yanında, gençler gençlerin yanında, ev sahibi çay sofrasının başındaydı. Bu sofranın üzerinde gümüş bir sepet içinde paninlerin suaresindeki bisküvilerden vardı. Her şey tıpkı başkalarının suarelerinde olduğu gibiydi, evet. 21. Pierre en saygıdeğer konuklardan biri olarak Ilya Andreyevich general ve albayla birlikte Boston'a oturmak zorundaydı. Boston masasına oturduğu vakit Natasha'nın karşısına düştü ve balodan beri genç kızda beliren tuhaf değişikliği ayrımsayarak şaşkınlığa kapıldı. Natasha hiç konuşmuyordu ve balodaki kadar güzel olmak şöyle dursun, insana çirkin bile gelebilirdi. Pierre ne oldu bu kıza böyle diye düşündü. Natasha çay sofrasında kız kardeşinin yanında oturuyor ve isteksiz bir tavırla kendi yanında oturan Boris'in yüzüne bakmaksızın sorularına karşılık bir şeyler söylüyordu. Pierre elindeki iskambillerle aynı dizideki bütün sayıları ele geçirip kendisiyle ortak oynayan konuğu sevindirerek üst üste beş el kazandıktan sonra kimilerinin selamlaştıklarını gördü ve salona giren birinin ayak seslerini işitti. Kazandığı paraları toplarken Natasha'ya baktı yeniden. Daha çok şaşırarak, "Sahi ne oldu buna böyle?" diye sordu kendi kendine. Natasha'nın karşısında ayakta Prens Andrei duruyor ve genç kızı üzmekten çekiniyormuşçasına yumuşak, nazik bir tavırla bir şeyler söylüyordu. Natasha başını kaldırmış ve yanakları kızarmış bir durumda ona bakıyordu. Hızlanan soluğunu tutmaya çalıştığı ve içinde sönük duran ateşin parlak ışığının yeniden yandığı belliydi. Tepeden tırnağa değişmiş, çirkinken tıpkı balodaki gibi dayanılmaz bir güzelliğe bürünüvermişti gene. Prens Andrei o sırada Pierre'e yaklaştı ve Pierre yepyeni dinç bir ifadenin dalgalandığını gördü onun yüzünde. Pierre oyun devam ettiği sürece birkaç kez yerini değiştirerek kimi vakit sırtı kimi vakitte yüzü Natasha'ya dönük biçimde oturmuştu. Altı parti boyunca hep onu ve Prens Andrei'yi gözlemlemişti. Aralarında pek önemli bir şey geçiyor diye düşünüyordu sürekli olarak. Bunu sezdiği an içinden doğarak yükselip gelen hem sevinçli hem de acılı duygu onu heyecanlandırıyor, ona oyunu düpedüz unutturuyordu. Öyle ki altıncı partiden sonra general böyle oynanmaz diyerek kalktı masadan. Böylece de Pierre özgürlüğüne kavuşmuş oldu. Natasha bir köşede Sonya ve Boris'le konuşuyordu. Vera ise dudaklarında ince bir gülümseyiş, Prens Andrei'ye bir şeyler söylüyordu. Pierre arkadaşına yaklaştı ve konuşmalarının gizli olup olmadığını sorduktan sonra yanlarına oturdu. Vera, Prens Andrei'nin Natasha'ya enikonu ilgi duyduğunu sezinlemişti ve bu suarede düşüncelerini az çok açıklayan sözler söylemek gerektiği inancındaydı. Dolayısıyla da bir fırsatını bulup baş başa kalmıştı Prens Andrei ile. Ona ilkin genellikle duygulardan, sonra da kız kardeşinden söz açtı. Böyle akıllı bir konuğun Prens Andrei'yi akıllı sayıyordu. Karşısında kendisinin de nasıl bir diplomat zekasına sahip olduğunu göstermek isteğini duyuyordu. Onlara yaklaştığında Vera'nın kendi dediklerinden gene kendisi zevk alarak durmadan konuştuğunu, Prens Andrei'nin ise neredeyse utangaç bir tavırla onu dinlediğini, ki bu onda pek seyrek rastlanan bir durumdu, gördü Pierre. Vera anlamlı bir gülümseyişle "Siz ne dersiniz?" diye soruyordu. ''Siz o kadar keskin görüşlüsünüz ki insanların karakterini öylesine çabuk kavruyorsunuz ki prens. Söyleyin lütfen Natasha için ne düşünüyorsunuz? Sizce o ilişkilerinde başka kadınlar gibi, başka kadınlar derken kendini kastediyordu elbet, vefalı olabilir mi? Bir erkeği bir kez sevdikten sonra yaşamı boyunca ona sadık kalabilir mi? Ben gerçek aşkı böyle anlarım çünkü. Ne dersiniz prens?'' Nedense Prens Andrei kapıldığı utangaçlığı yenmek için alaycı bir gülümseyişle yanıt verdi. Ben kız kardeşinizi böyle nazik bir konuda karar verebilecek kadar tanımıyorum. Bir an durakladıktan sonra ekledi. Sonra bir şey ayrımsadım. Bir bayan ne kadar az hoşuma giderse o kadar vefalı oluyor. Prens Andrei bunu söylerken onlara yaklaşan Pierre'e bakmıştı. Vera, evet orası çok doğru prens diye devam etti. Çağımızda derken çağımızın özelliklerini bulup bunlara gereken değeri verdiklerini ve insan karakterinin zamanla değiştiğini sanan dar kafalı insanlar gibi konuşmuştu. Evet, çağımızda bir genç kız öylesine özgür davranabiliyor ki, bir erkekten iltifat görmenin zevki, gerçek duyguların sesini çoğu zaman boğuyor. Ve söylemek gerekir ki Natasha'nın da buna çok eğilimi vardır. Natasha'dan gene söz açılınca Prens Andrei gene hoşnutsuzlukla yüzünü ekşitmek zorunda kaldı. Artık kalkmak istiyordu ama Vera daha da imalı bir gülüşle, ''Öyle sanıyorum ki hiçbir genç kız onun kadar erkeklerden yakınlık görmemiştir.'' diye sürdürdü konuşmasını. Ama şu son zamanlara kadar ciddi olarak hiç kimseden hoşlanmamıştı. ''Bakın biliyor musunuz Kont?'' Vera Pierre'e dönmüştü. ''Bizim sevgili kuzen Boris'imizden bile. Laf aramızda Boris o zamanlar çok hem de pek çok romantikti.'' O zamanlar pek yaygın olan gönül oyunlarını anıştırıyordu bu sözlerle. Prens Andrei kaşlarını çatmış susuyordu. Vera, siz Boris'le arkadaşsınız yanılmıyorsam öyle değil mi prens diye sordu aynı gülümseyişle. Prens Andrei tok bir sesle, evet kendisini tanıyorum dedi. Şu halde size çocukluğunda Natasha'ya duyduğu aşkını anlatmıştır. Prens Andrei birden beklenmedik bir biçimde kızardı. Ya diye sordu. Demek aralarında bir çocukluk aşkı vardı. Pek iyi bilirsiniz ki iki yeğen arasındaki bu yakınlık kimi vakit aşka yol açar. Tehlikelidir yeğenlik durumu öyle değil mi? Prens Andrei kuşkusuz demekle yetindi. Sonra da yapmacık bir keyifle Pierre'e dönüp 50 yaşlarındaki Moskovalı yeğenlerine karşı dikkatli davranması gerektiğini söyleyerek şakalaşmaya başladı. Bu sözüm ona neşeli konuşmayı bir yerde keserek kalktı, Pierre'in koluna girip onu bir kıyıya çekti. Pierre arkadaşının tuhaf heyecanını şaşkınlıkla izliyordu. Kalkarken Natasha'ya nasıl baktığını ayrımsayarak sordu. ''Ne var kuzum, hayrola?'' ''Prens Andrei, seninle konuşmam gerekiyor.'' dedi. ''Biliyorsun ya, sözünü ettiğimiz kadın eldivenlerini, masonluğa yeni giren bir üyeye sevdiği kadın için verilen eldivenleri kastediyordu. Ben, ama yok hayır, evet evet daha sonra konuşurum seninle.'' Prensin bunu söyler söylemez gözlerinde tuhaf bir ışıltı belirmişti. Telaşla Natasha'ya doğru yürüdü. Pierre, Prens Andrei'nin ona bir şeyler sorduğunu, Natasha'nın birdenbire kıpkırmızı kesilerek yanıt verdiğini izliyordu şimdi. Tam o sırada Berg yaklaştı Pierre'e ve İspanya savaşları konusunda generalle aralarında başlayan tartışmaya katılmasını diledi üsteleyerek. Berg hem keyifli hem de alabildiğine mutluydu. Dudaklarından o sevimli gülümseyiş hiç silinmiyordu. Suare pek güzeldi ve de tıpkı Berg'in görmüş olduğu bütün öbür suarelere benziyordu, her şey aynıydı. Kadınların konuşmaları da, iskambil oyunları da, iskambil oynarken sesini yükselten general de, semaver de, bisküvi de, her şey, evet bütün her şey aynıydı. Yalnız bir şey eksikti. Berg'in öbür suarelerde gördüğü ve de aynısını şimdi burada da gerçekleştirmek istediği şeydi bu. Erkekler arasında önemli ve akıllıca seçilmiş bir konuda yüksek sesle yapılan bir tartışma. Böyle bir tartışmaya girişmişti general biraz önce ve Berg şimdi Pierre'i de bu tartışmaya katılmaya zorluyordu. 22. Ertesi gün Prens Andrei, Ilya Andrei için davetini kabul ederek öğle yemeğinde Rostov'lara gitti ve bütün gününü orada geçirdi. Ailede bütün herkes Prens Andrei'nin onlara kimin için geldiğini duyumsuyordu açıkça. Prens de bunu saklamaksızın bütün gününü Natasha ile birlikte geçirmeye çalıştı. Natasha ürkekti ama mutlu ve heyecanlıydı ve yalnızca onun içinde değil, bütün herkesin içinde yakında ortaya çıkacak olayı sezmekten doğan bir korku dalgalanıyordu. Prens Andrei, Natasha ile konuşurken Kontes Rostova da ona biraz hüzünlü, ciddi ve sert gözlerle bakıyor. Prens başı kendisine doğru çevrilir çevrilmez ürküntüye kapılıp yapmacıklı bir biçimde konuşarak ilk aklına gelen konuya giriyordu. Sonya onların yanındayken hem Natasha'dan uzaklaşmak hem de onlara engel olmaktan çekiniyordu. Natasha ise bir dakikacık Prens Andrei ile baş başa kalınca bekleyişin verdiği heyecanla sapsarı kesilmişti. Prens Andrei çekingenliğiyle onu şaşırtıyordu. Prensin ona bir şey söylemek ihtiyacı duyduğunu ama bir türlü söylemeye karar veremediğini duyumsuyordu genç kız. Akşama doğru Prens Andrei gittikten sonra Kontes Rostova Natasha'ya yaklaştı ve sordu. Söyle bakalım ne oldu Natali? Natasha, Tanrı aşkına bana şimdi hiçbir şey sormayın anne. Ne diyeyim istiyorsunuz dedi heyecanla. Natasha böyle söylemişti ama gene de o gece uzun bir süre gözleri belirsiz bir noktaya dikili ve kimi vakit coşkulu, kimi vakitte korku duyarak annesinin yatağında kala kaldı. Bu arada Prens Andrei'nin onu nasıl övdüğünü, sonra ona Avrupa'ya gideceğini nasıl söylediğini, daha sonra da ona yazı nerede geçireceklerini nasıl sorduğunu ve Boris için de kendisine bir takım sorular yönelttiğini anlattı annesine. Ama bugüne kadar başıma hiç böyle bir şey gelmediydi diyordu. Onun yanında korkuyorum yalnız. Ne vakit onun yanında olsam içime korku siniyor. Ne demeye gelir bu anneciğim? Herhalde bir gerçekliği olsa gerek bu işin. Anne, yoksa uyuyor musunuz? Kontes Rostova, hayır yavrum dedi yavaşça, uyumuyorum. Ama tıpkı senin gibi ben de korkuyorum. Hadi şimdi git yat. İçinde birdenbire doğan sezgiyi kavrayışın yarattığı şaşkınlık ve korkuyla ''Benim artık uyumam olanaksız anneciğim. Hiç böyle bir şey başıma gelmedi benim. Sizin başınıza gelmiş miydi?'' Natasha'nın ta derinlerinden yükselip gelen bir ses Prens Andrei'yi daha Obradnoye'de ilk gördüğü anda ona aşık olduğunu söylüyordu kendine. Ve kendisinin daha o ilk seçtiği insanın buna kesinlikle inanıyordu genç kız. Şimdi gene karşısına çıkmasından, üstelik de ona karşı aldırmaz değilmiş gibi davranmasından duyduğu, o tuhaf ve beklenmedik mutluluk onu bayağı korkutuyordu. Demek ki şimdi özellikle tam bizim Petersburg'da bulunduğumuz sırada buraya gelecekmiş, öyle mi diyordu için için. Demek ki o baloda karşılaşacakmışız. Yazgımız bu belli. Bütün her şey buna göre hazırlanıp düzenlenmiş. Daha o gün, onu ilk gördüğüm anda... İçimde bambaşka bir şey duymuştum zaten. Prens Andrei'nin Natasha'nın albümüne yazdığı şiirleri sordu Kontes Rostova. Neler söylüyordu sana kuzum dedi. Neydi o şiirler söylesene bana. Oku hadi. Natasha birden sordu. Anne, onun dul olması kötü bir şey değil herhalde öyle değil mi? Kontes, yeter artık Natasha dedi. Ulu Tanrı'ya dua et. Unutma ki nikahlar göklerde kıyılır. Natasha annesine gözleri yaşararak sarıldı. Cici anneciğim benim, cici anneciğim diye bağırıyordu. Sizi ne kadar seviyorum bilseniz ve ne kadar mutluyum. Aynı anda Prens Andrei Pierre'in evinde arkadaşına Natasha'ya duyduğu derin aşkı anlatıyor ve onunla evlenme tasarısının kesin olduğunu açıklıyordu. O gün Kontes Yelena Vasilyevna'nın evinde kalbur üstü insanlar toplanmıştı.